Ayrım 14.
Günümüzün Alman, Fransız, İtalyan anayasalarında görüyoruz sosyal eğilimi. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. 1961 tarihli anayasamızın 10. maddesine bakmakla yetinelim. 10. madde ile devlet, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırmakla görevlendiriliyor. İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamak devletin görevleri arasına giriyor. Ama bu hak ve özgürlükleri anayasalarla saptamak yetmiyor. Onları gerçekleştirecek siyasi gücün iktidara gelmesi gerekiyor. Özellikle çokçu, pluralist Batı demokrasisi modelini seçmiş ama burjuvazisinin bu hakları vermemekte direndiği, önce kapital birikimi sonra sosyal adalet diyen az gelişmiş, yeni yeni kalkınmakta olan ülkelerde. Öte yandan sanayileşmiş Batı ülkelerinde de özgürlük içinde eşitliği daha ileriye götürmek, derinleştirmek isteyen akımlar var. Bu gelişme günümüzün demokrasi tanımı üzerinde durmamızı gerektiriyor. Soru 99. Günümüzde Batı demokrasisinden ne anlaşılmaktadır? Batı demokrasisine çokçu pluralist demokrasi de diyoruz. Halk demokrasilerinden ayırmak için bünyesinde çeşitli partilere, baskı gruplarına ve kamuoyunu oluşturan özel kuruluşlara yer verdiği için. Demokrasi 19. yüzyılda burjuvazinin iktidarını sağlarken, işçi sınıfının güçlenip bilinçlenişinden sonra bugün artık toplum içinde tüm sosyal sınıfların, bu arada işçi sınıfının kendi örgütü içinde anayasanın çizdiği yoldan, yani parlamenter yoldan iktidara gelebildiği rejime verilen ad oluyor. İşçi sınıfının emekçilerin iktidara gelmesini anayasayla, yasalarla ya da zorbalık yoluyla önleyen rejimlerin adı demokrasi değil, faşizmdir. Faşizmin siyasi iktidar yolunu işçi sınıfına kapatan burjuvazinin diktatoryası olduğunu biliyoruz. Yine bu genel tanıma uyarsak, siyasi iktidarı burjuva sınıfına kapatan işçi ve köylülerin tek parti aracılığıyla kurdukları diktatoryanın komünizme varmayı amaçlayan devletlerin özelliğini meydana getirdiğini görürüz. O zaman bu konudaki kavram kargaşasını önleyebilmek için şu üç sorunun karşılığını vermeye çalışalım. Sosyal devlet nedir? Sosyalist devlet nedir? Sosyalist hükümet nedir? Sosyal devlet, sosyal sınıfların varlığını kabul eden devlettir. Sosyal devlet, anayasa yoluyla sosyal sınıflar arasında dengeyi sağlayacak olan, sosyal adaletle ilgili hukuk ilkeleri koyarak siyasi iktidara yol gösterir. Sosyal devlette artık liberal devlette olduğu gibi özgürlük yalnız sınırlamaların olmaması demek değil. Sosyal devlet anlayışına göre özgürlük ancak özgürlüğün gerçekleşebilmesi için gerekli maddi olanakların kişilere sağlanması halinde bir anlam kazanır. Özetle sosyal adalette anayasa toplum içindeki bireylerin özgürlüklerden yararlanabilmeleri için yol göstermekle yetiniyor. Sosyal devlet ilkesini benimsemiş anayasaları olan ülkelerde bütün partiler bu ülkeleri kabullenmek zorunda kalıyorlar. Ne var ki sosyal devleti gerçekleştirebilmek için gerekli reformların asıl uygulayıcıları sol partiler. Sosyal devletle geniş anlamda sosyal demokrasi arasındaki bağ bu ilişkinin sonucu. Sosyalist devlet, anayasasında iktidarı işçi sınıfının egemenliği olarak tanımlayan devlettir. Marksist-Leninist modele dayanır. Temelde egemenlik anlayışında değişiklik olmuş. İşçi ve onun ittifak halindeki yoksul köylülerden başka hiçbir sınıfın iktidarda hakkı yok artık. Siyasi iktidar yolu öbür sınıflara ve bu sınıfların partilerine anayasa tarafından kapatılmış. Halk demokrasilerinde görülen başlarda başka partilerin de iktidara katılmaları bu temel kuralı bozmayan istisnalar. Sosyalist devletin ilk aşamasında proletarya diktatörlüğü denilişinin nedeni bu. Sosyalist hükümet, çokçu demokrasilerde parlamenter yoldan emekçilere ve emekten yana olanlara dayanarak sosyalist partilerin iktidara gelmesine, hükümet kurmasına deniliyor. Demokratik ve sosyal bir devlet kadrosu içinde anayasa buhranı yaratılmaksızın seçim yoluyla sosyalist partiler iktidara gelebilir. Öte yandan sosyal devletin amaçlarının gerçekleşmesi de ancak sol bir hükümetin iktidara gelmesiyle mümkün oluyor. Çünkü sosyal adaletin özellikle radikal reformlarla sağlanabildiği toplumlarda ancak çıkarları gereği bu reformlardan yana olan emekçilerin hükümeti reformları gerçekleştirmek yoluna gidecek. Demokratik ve sosyal bir devlet kadrosu içinde sosyalist partilerin iktidarı kolaylaşır dedik. Burjuvazinin de tutumuna bağlı bunun gerçekleşebilmesi. Ne var ki egemen sınıfların sosyalist partilerin demokratik yoldan iktidara gelme yolunu anayasaya rağmen ya da anayasayla açık tutmadıkları zaman da rejimin adının ne olduğunu sormak gerek. Faşizme karşı savaşımın yolları ise değişik olacak doğal olarak. İşte demokratik düzen içinde ve onun kurallarına uyarak seçim yoluyla iktidara gelmeyi ve seçimleri kaybedince iktidardan gitmeyi kabul eden sol partilerin meydana getirdiği akıma genel olarak sosyal demokrasi diyoruz. Ama sosyal demokrasinin niteliği sadece bu değil, onu Marksist, Leninist, Komünist partilerden ayıran. Soru 100. Sosyal demokrasi nedir? Geçen soruda çerçevesine geniş çizgileriyle saptadığımız bu akıma genel olarak sosyal demokrasi deniliyor. Ama Tuşer'in itirazı var. Bir kere sıkı sıkıya Marksizme bağlı Alman Sosyalist Partisi'ne 1919'a kadar bu ad veriliyordu. Öte yandan Fransız Sosyalist Partisi'ne olsun, İngiliz İşçi Partisi'ne olsun sosyal demokrat denilmesine pek alışılmış değil diyor. Ve bu akımı Leninci olmayan sosyalizm başlığı altında inceliyor. Gerçekten de Batı sosyalizmi ile Marksizm-Leninizm ayrımı 2. ve 3. enternasyoneller arasındaki farka dayanıyor. Bunun en tipik örneği 3. enternasyonele girmek için kabul edilmesi gereken 21 noktayı reddedenlerin Fransa'da 1920 Tur Sosyalist Kongresi'nde bölünerek Sosyalist Partisi'ni, kabul edenlerin de Komünist Partisi'ni meydana getirmeleri. Görüldüğü gibi demokratik sosyalizme bağlı partiler aynı zamanda toplumu Marksist çözümleme yöntemiyle değerlendirebiliyor, Marksizme bağlı kalabiliyorlar. Profesör Tarık Zafer Tunayan'ın dediği gibi onun için her Marksist komünist sayılamaz. Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul 1969, sayfa 845. Ne var ki sosyal demokrat akımdan esinlenen partilerin içinde Marksizme bağlı kalanların yanında ondan çok az esinlenen ya da Marksçı olmaktan vazgeçenler de var. İngiliz İşçi Partisi'ne ve İskandinav Sosyal Demokrat Partilerine Marksizmin doğrudan etkisi yok denilecek kadar az olmuş. Öte yandan Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD 1952 Bad Godesberg programı ile Marksçı olmaktan vazgeçiyor. Bu durumda Marksizmden uzaklaşan ya da hiç yanaşmayan partilere sosyal demokrat, öbürlerine demokratik sosyalist partiler demek mümkün. Ama kesin bir sınır çizmekte oldukça zor. Marksizm, Leninizm ve Maoizm'de sosyalizm tektir. Amaç aynıdır. Ne var ki amaca varmak için kullanılacak araçlar ülke koşullarına göre değişebilir. Araçların da her yerde aynı olduğunu iddia etmek dogmatikliktir. Öte yandan kullanılan araçların da amacı bir dereceye kadar etkilediğini kabullenmek gerek. Sosyal demokrat akımda ise amaçlar da değişiyor. Marksizme uzaklık ya da yakınlık derecelerine göre. Sınıf savaşımını reddeden, sosyal adaleti radikal vergi reformlarıyla sağlamayı öngören partilerden, özel sektörün büyük bir bölümünü kamulaştırmayı programlarına alanlara kadar ülkelere göre farklılıklar gösteren partileri kapsıyor bu akım. Alman Bernstein ve Alman Lazel ile başlayan genel akımıyla sosyal demokrat akım, Fransız Jean Jaurès, Fransız Léon Blum, İngiliz Harold Laski, İngiliz Kohl, Belçikalı Henri Dumas, İsviçreli Jean Erich gibi katkılarıyla beslenmiş ve gelişmiş. Sosyalist Enternasyonel'in ilk kongresi sayılan 1951 Frankfurt toplantısında yayınlanan bildiride demokratik sosyalizmin ana çizgilerini bulabiliriz. 1. Kapitalizmin karşısındadır. İşçi eyleminin büyüyüp güçlenmesi ve insanların bir avuç kapitalistin egemenliğinden kurtarılması amacını güder. 2. Sınıf savaşımını kabul eder fakat ihtilalci değildir. Demokratik bir anayasa rejimine bağlı ve ona uygun bir çalışma yöntemiyle köklü sosyal ve ekonomik reformların yapılmasından yanadır. Kapitalizmden sosyalizme geçiş zor kullanarak olmamalıdır. proletarya diktatörlüğünü kabul etmez. Bu yönüyle sosyal demokrasi ile Avrupa komünizmi arasında bir yakınlaşma var. 3. Her çeşidiyle totaliterliği ve diktatör rejimlerini reddeder. Faşizmi de komünizmi de. 4. Sosyalizmi komünizme götürücü bir araç saymaz. Sosyalizm kendi başına bir amaçtır. Sosyalizm komünizmin hazırlık aşaması değildir. 5. Marksizmi reddetmez ama onun sosyalizm üzerindeki tekelciliğini reddeder. Demokratik sosyalizm evrensel, milletler arası bir akımdır. Ne bir tek devletin ne de tek resmileştirilen bir ideolojinin sınırları içinde hapsedilemeyeceğini ilan eder. Sosyal demokrasinin amacı sosyal adalet, daha iyi bir yaşam, özgürlük ve barış. Avrupa Birliği'nden yanadır. Ortak pazarda sermayenin ortaklığına karşı emekçilerin birliğini sağlamayı önerir. Sanayileşmiş Avrupa ülkelerindeki sosyal demokrat partilerin çoğunluğu. Yine bu tür partiler arasında programlarında ve seçim bildirgelerinde üretim araçlarının kamulaştırılması yoluyla düzen değişikliği önerenler, burjuvazinin son çare olarak fırsat bulunca başvurduğu faşizm dışında çeşitli yollardan gösterdiği dirençle karşılaşmışlar ve zamanla ödünler vermek zorunda kalmışlar. Kendi sahalarındaki partilerle koalisyon hükümetlerine katılanlarsa zamanla yıpranıyorlar. Çokçu parlamenter demokrasinin niteliğinden geliyor bütün bu güçlükler. Kitabın sonu.